Ayrım 2. İzmir'in içinde. Samim Kocagöz. Sayfa 17. Gülseren pastayı çayları getirmiş koltukların yanındaki küçük masalara koyuyordu. Bir yandan da bize kulak veriyor, anladığıma göre benim amcasına ne karşılık vereceğimi sabırsızlıkla bekliyordu. Bunu halinden, susmasından, gözünün ucuyla durup durup bana bakmasından anladım. Beni ille bugün amcasına getirmek istemesinin nedeni şu açılan konuşmanın, Bay Kor Yüreğin sorularının söylemek istediklerinin içindeydi. Birden canım sıkılıverdi. Gülseren'in gözlerinin içine baka baka amcasına karşılık verdim. Gösterdiğiniz yakınlığa teşekkür ederim. Bugüne dek hep halimden memnundum. Geleceğimi hiç düşünmedim, aklıma gelmedi. Gülseren benden gözlerini kaçırdı, çayını çabuk çabuk karıştırmaya koyuldu. Bay Kor Yürek, ah gençlik, ah diye gülümsedi. Hafifçe arkama okşar gibi vurdu, pasta tabağına uzanırken ekledi. Comme le passe. Göz açıp kapamadan gelip geçiyor yıllar. Bilmem dünya yüzünde gençlik çağını değerlendirebilen kişi var mıdır? Benim şu son yıllarım gençliğimde kaçırdığım fırsatlara yanmakla geçiyor. Hep toyluğumdan, her genç gibi, hep bencilliğimden, biraz da çocukluğumda şımartıldığımdan olacak. Karşıma her fırsat çıkışında daha iyisini, daha güzelini, daha büyüğünü bekliyor, umut ediyordum. Lokmasını çiğneyip yutmak için sözüne ara verdi. Bu adam bana öğüt vermeye kalkışıyor diye düşündüm. Kızmadan ne de olsa Gülseren'in hatırına onu sabırla dinlemeye karar verdim. Zaten öteden beri merak ediyordum. Milyoner dediğin adam nasıl olur? Hani nasıl kazandıklarını şirketlerinde memur olduğum için biliyordum da bir milyoneri yakından tanımak istiyordum. Sessizliği Gülseren bozdu. Bir çay daha ister misin Emre? Teşekkür ederim, içerim. Fincanıma çay koyarken sordu. Amcamın yaşı kaç dersin? Elimde olmayarak dönüp şöyle bir alıcı gözle baktım Bay Hidayet Kor Yüreğe. Etli canlıydı. 55'inde gibime geldi. Büyük bir sevinçle kahkahayı bastı Hidayet Bey. Yanıldın delikanlı dedi. Yaşım tam 64. Gerçekten hiç göstermiyorsunuz. Sağlığıma, yememe, içmeme çok dikkat ederim. Biliyorsun hala tenis oynamaktayım. Neden mi? Biraz önce anlatıyordum bencilliğimden. Aklımca çok yaşayacağım. Babamız bizim gibi tüccarmış ama dedemizin bir Osmanlı paşası olması canımı sıkıyor. Neler söylemek istediğini pek iyi anlayamadım amca. Dedenizin paşalığı olmuş bitmiş bir sorun. Doğru öyle ya, benim canımı sıkıyor işte. Bir yerde okudum. Zaten bütün gelmiş geçmiş yazarlar hep aynı konuya değinmişlerdir. Ben de çok düşündüm. İnsan çocukluğunda her şeyi, her istediğini kolayca elde etmek olanağına kavuşursa, ömrünce bazı gerçeklerin, fırsatların farkına varamıyor. Gençliğinde kolay yaşama kişiyi mutlu kılıyor. Arkanı paşalara, zenginliğe dayıyorsun, bir dediğin iki olmuyor. Her istediğine kavuşuyorsun, bencilleşiyorsun. Üstelik bu hal insanda bir huy haline geliyor. Dört bir yakanı toz pembe görmeye alışıyorsun. İşin kötüsü içine düştüğün boşluğun farkına varamıyorsun. Gelişecek hamurunda olan kişiliğini de yitiriyorsun böylece. Hiç farkına varmadan bu düşüşün dünya yüzünde kendini mutlu yaşamış sayarak çekip gidebilsen iyi. Var böyleleri de ama benim gibi okumayı seven birisi Hanya'yı Konya'yı anladıkça hapı yuttu demektir. Keyifle 100 kilometre hızla sürdüğün arabanın birdenbire uçuruma yuvarlandığını görürsün. Bu bir karabasana benzer. Uyanayım dersin, uyanamazsın. Bağırayım dersin, bağıramazsın. Sonunda kazaya boyun eğmekten başka çare kalmaz. Ya da baştan kara edersin. Gençliğimde her istediğimi gerçekleştirdim sanman bir kendi kendini aldatma olarak karşına dikilir. Bir de bakarsın günün birinde hayatını değerlendirebilecek isteklerinin hiçbirisi gerçekleşmemiş. Hepsi sende fikir halinde, umut halinde kalmış ve seninle birlikte yaşantısını tamamlamış. Gülseren gözlerini aça aça amcasını dinliyordu. Bense böylesine uzun, tutarlı konuşmasına şaşmıştım. Bay Hidayet bir ona, bir de bana baktı. Şaşmayın söylediklerime diye ekledi. Sizi böyle kuşlar gibi cıvıl cıvıl mutluluk içinde gördüm de gençliğimi anımsadım. Bu kez Gülseren bağırırcasına karşılık verdi. ''Ay amca, biz şimdi mutlu muyuz?'' Bay Hidayet Kor Yürek bir süre onun yüzüne, bir süre de benim yüzüme baktı. ''Mutlusunuz kızım, mutlusunuz. Ne yazık ki her genç gibi mutluluğunuzun farkında değilsiniz.''
''Hayret doğrusu.''
''Yok, bunda şaşılacak hiçbir şey yok. Sizin şu sırada kendinizi mutlu hissetmeniz, vermeniz gereken bir kararın güçlüklerinden, sıkıntılarından ileri geliyor. Geçicidir, aldatıcıdır. Karar verememenin sıkıntısı, üzüntüsü insanın mutluluk duygularını gölgeler. Önümde bir fırsat var dersiniz, bu fırsatı kaçırmak iyi mi olur yoksa benim için kötü mü?'' Gülseren taşı gediğine koymaktan sevinçli, ''Ama amcacığım,'' dedi, ''insan bir karar verebilmeli, vermeli. Biraz önce siz değil miydiniz, bütün ömrüm gençliğimde kaçırdığım fırsatlara yanmakla geçti?'' diyen. Kor Yürek gözlerini ocağa dikti. ''Doğru, ne var ki insan olayların içinde yaşarken hemen kaçırdığı fırsatların farkına varamaz, bunu söyledim. Zamanla olayları değerlendirince kaçan fırsatlara yanar, dövünür. Zeki kişi, akıllı kişi, olayların içinde yaşarken yolunu, yöntemini bulabilen kişidir.'' Ortalıkta bir kaçırılan fırsatlar sözüdür dönüyordu. Bu konuda kendisini, gençliğini de ortaya koyan Bay Hidayet Kor Yürek çok güzel konuşuyordu. Anlamıyor değildim. Şimdilik Gülseren'le aramda tehlikeli saydığım ilgiye dolaylı olarak değinmek istiyordu. Uzun bir süredir hep düşünüyordum. Gerçekten Gülseren'in sevgisi benim için bir fırsat mıydı? Onu sevdiğimi ya da sevebileceğimi bir türlü kendi kendime söyleyemiyordum. Bir bakıma Gülseren benim için bir fırsat sayılırdı. Geleceğimi değerlendirecek bir fırsat. Milyonların içinde boğulmak, köle olmak eğer bir fırsat sayılırsa, bunu kaçırmak elbette benim için iyi olmazdı. Hep babam aklıma geliyordu. Onun bir sözü, her işimde, her tutacağım yolda dilime, aklıma dolanıyordu. ''Oğlum,'' demişti bir gün, ''bir maçı nasıl kopara kopara, gücünü, zekanı, bilgini kullanarak kazanıyorsan, geleceğini de öylece kazanmalısın. Yaşanacak bir ömür, 3 setlik bir tenis maçının süreceği zamandan daha kısadır. Daha da ustalık, çekişme, daha büyük güç ister.'' Ben olayların içinde aklımı kullanmaya çalışıyordum. Ne de olsa birkaç yıldır askerliğimi yaptığımdan beri kendimi çıkış noktasındaki bir atlet gibi biliyordum. Olaylara, olayların gelişmesine bakarak karar vermeyi geciktiriyordum, o kadar. Gülseren'in amcasına kızacak bir durum yoktu ortada. Haklıydı da ne de olsa. Gerçekten zeki kişi, akıllı kişi, olayların içinde yolunu, yöntemini bulabilen kişiydi. Acaba Hidayet Bey ticarette bunca başarıdan sonra kendisini mutlu saymıyor muydu? Ömrünün değerlendirdiğini savunamaz mıydı? Yolunu, yönünü bulamamış mıydı? Gençliğinde kaçırıp da sonradan yandığı fırsatlar ne ola? Kendisine böyle bir soruyu sormak istedim ama düşündüm kaldım. Yağmur biraz durur gibi olmuştu. Bir süre sessizlik oldu. Oturduğumuz yerden, pencereden sisli bulanık körfezin uzakları görünüyordu. Şimdi sorsam diye geçirdim içimden. Bay Kor Yürek gençliğinde kaçırdığı fırsatlar olarak bana bir takım aşk masalları uyduracaktı. Sadece Gülseren'i sevindirmek için. Bildiğimden ben de bu konuya değinmek istemiyordum. Gülseren de pek konuşmuyor, durmadan gözünün ucuyla beni inceliyordu. Çayı bitmişti ama hala fincanı dizlerinin üstünde duruyordu. Yeşil yeşil bana bakıyordu. İçimde bu işi bir an önce bitirmem gerektiğini şeytan durmadan fısıldıyordu. Bitirmek? Nasıl? Büyük fırsatı itmek, çiğnemek. Gülseren'i kırmak, geçirmek mi? Bu düşünce beynimi yaktı. Ne yalan söyleyeyim, Gülseren'e karşı içimde belli belirsiz ama olumluymuş gibi gelen bir garip his vardı. Belki de çok üstüme düştüğü için ondan uzaklaşmak istiyordum. Bir de yanımda oldukça memnun gibiydim. Bay Hidayet Kor Yürek yemiş içmiş, şimdi de naneli bir Amerikan cigarası tellendirmeye hazırlanıyordu, bana da uzattı. Cigarayı pek seyrek içerim. Sporculuk böyle olur. Ama ara sıra alışmadıktan sonra tiryakilik sayılmaz karşılığını verdi. Cigaramı süsüne gözümün takılıp kaldığı çakmağı ile yaktı. Kendimi alamadım, birdenbire soru verdim. Gençliğinizde kaçırıp da sonradan üzüldüğünüz fırsatların en önemlisini çok merak ettim. Gülseren sorumu duyunca alı alına, moru moruna pek heyecanlandı. Amcası koltuğa iyice kaygılarak cigarasının dumanları arasından bana bir süre baktı, sonra gülümsemeye başladı. Oysa verdiği karşılık hiç de bizim beklediğimiz bir karşılık değildi. Kor yürek gözlerini benden ocaktaki ateşe çevirdi, biraz dalgınca mırıldandı. "Oo, oldu mu ya delikanlı, sana hayatımın sırrını hemen nasıl açıklayabilirim?" "Özür dilerim, içtenliğime verin, sorumdan vazgeçtim." Gülseren söze karıştı. "Ben çok merak ettim, bana da açıklamaz mısın amcacığım?" Kor yürek gözlerini bir an yumdu, pembe yüzü sararır gibi oldu, gözlerini ateşten ayırmadan konuştu. "Bırakın çocuklar, sandığınız gibi size hayatımda kaçırdığım en önemli fırsat diye bir aşk hikayesi anlatacak değilim. Yalnız diyebilirim ki 1920 yılından ilkbaharını hiçbir vakit unutamam, unutamıyorum. Paris'te öğrenciydim." Birden gözlerini açtı, gülümsemeye çalışarak bir bana bir de Gülseren'e baktı. "Ya, Paris'te öğrenciydim, iktisat okumuştum. Aslına bakarsanız fakülteyi bitirmiştim. Ama ben doktora yapacağım diye Paris'te oturmayı uzatıyordum. Gerçi işin içinde bir kız yok değildi. Ne var ki bu kız bence pek önemli de değildi. Paris'te o yıl bahar çok güzeldi." Sözünü kestim. "Baharlar her yıl her ülkede güzeldir." "Doğru, baharlar her yıl birbirine benzer, güzeldir. Gel gör ki insan kendince bu baharlardan birini seçiyor, bir tek bahara bağlanıveriyor. 1920 yılının baharını seçmek, bağlanmak beni yanılttı. Diyebilirim ki bu yanılmayı, bu kaçırdığım fırsatı yıllar sonra anlayabildim. Her sabah gazeteleri kapıyor, parklara, kahvelere koşuyordunuz okumak için, Türkiye'den haberler arıyordunuz." Sözünü böyle kesince Bay Hidayet hızla dönüp bana baktı. "Çok zekisin delikanlı, hem de bilgili. Doğru söylüyorsun. Evet, her sabah gazeteleri kapıp Türkiye'den haberler bekliyordun." Gülseren biraz şaşkın söze karıştı. "Neler söylüyorsunuz, anlayamadım." "1919-1922 yılları arasında yurdumuz bir ölüm kalım savaşı veriyordu Gülseren."
"Canım, bunu bilmeyecek ne var?"
amcasına döndü.
"Savaştan yollar kesilmişti herhalde amcacığım, yurda dönemiyordunuz."
Hidayet kor yürek ayağa kalktı, salonu arşınlamaya başladı. Bir aşağı bir yukarı dolaşarak konuştu. "Sorun yolların kapalı olması değildi. Yollar açıktı zaten, yurda dönebilirdim. Hem de doğru Ankara'ya gidebilirdim. O sıralar Mustafa Kemal Paşa tek başına, yalnız ordusuyla dövüşüyordu. Kadrosu, yönetici kadrosu yoktu. Bir Osmanlı paşasına biraz yurtsever gördüğü için tam 3 ay İçişleri Vekilliğini kabul etmesi için rica etmişti. Salih Paşa korkusundan kabul etmedi, kalktı İstanbul'a, padişahının yanına gitti. Diyeceğim o ki, Mustafa Kemal Paşa'nın iktisat vekili, ticaret vekili, bilmem ki bir vekili olabilirdim. Vekil bile olmadan herhangi bir işte kendilerine yararlı olabilirdim. Mustafa Kemal'in yardımcısı olmak, işte size bütün yaşantıma yön verecek kaçırdığım bir fırsat. Bunu o zamanlar olayların içinde anlamak, çözmek çok zordu. Adam sonradan düşünüyor da kaçırdığı böyle fırsatlara üzülüyor." Ağır ağır büfeye gitti Hidayet Bey, bir viski şişesiyle çok gösterişli 3 viski bardağı çıkardı. Gülseren'e, "Biliyor musun, bu delikanlı arkadaşından pek hoşlandım. Şimdi lütfen buzdolabından birkaç şişe soda getirir misin? Bak, hem orada fındık fıstık da olacak." Gülseren ardına baka baka yürüdü, mutfağa gitti. Düşündüm kaldım. Bay Hidayet kor yürek bizimle neler konuşmak istiyordu? Gençlik anıları yüreğinde kabarmıştı. Bu anılarını saymak, dökmek de hafifliyordu galiba. Yıllarca yüreğinde saklamış olabilirdi. Herhalde bizi Gülseren'le bir arada görünce heyecanlanmış, duygulanmıştı. Yıllar yıllarca bir kişinin böyle yalnız başına yaşamasının bir nedeni olmalıydı. Hidayet Bey zayıf duygularının, anılarının içine düşmüş bir anındaydı. Onu böyle bir zamanında iyi yüreklilik, her insanın zayıf, sinirli bir anı olabilirdi. Böyle insanların bu hallerinden yararlanmayı hiç sevmem. Bana karşı da aynı tutumu gösterirlerse bağışlamam. Teniste bile karşımdaki oyuncu herhangi bir nedenle sinirlendi mi atağı bırakır, sadece savunma yaparım. Attığı topları yitirmemeye çalışırım. Ta ki sinirleri düzelsin, öfkelenen, sinirlenen, herhangi bir nedenle ruh hali bozulan bir kişi ne söylediğini bilmediği gibi oynayabileceği oyununu da, oyun neyse, oynayamaz. Kişinin zayıf böyle bir anından yararlanmak en azından sporculuğa sığmaz. Hiçbir maçı karşımdakini kızdırarak kazanmamışımdır. En sevmediğim kişilerle bile eşit koşullar içinde çarpışmak isterim. Bu kendime olan güvenimi güçlendirir. Böylesine bir tutum, davranma, belki de tenisi çok iyi becerebilmemden ötürü başarılı olabiliyor. Başkaca konularda kendimi pek denemedim ama yaşadıkça bu formülü başka işlerimde de uygulamaya kararlıyım. Gülseren soda şişelerini getirip fındık fıstığı tabaklar içinde önümüze koyana dek Bay Koyuryürek konuşmadı. Bardaklara viski koydu, hep kaçamak gözle bana baktı, pek düşünceliydi. Viskisinden ilk yudumu almadan gençliğin şerefine, gençliğin başarısına diye kadehini şatafatlı sözlerle kaldırdı. Süslü kıymetli bardakları tokuştururken kırmaktan korktum. Bay Hidayet Kor Yüreğin eşyası ellenemeyecek, dokunulamayacak denli iyi cinstendi. Basbayağı bu her şeyi değerli, bu her şeyi ağır salonda rahatsız olmaya başlamıştım. Gülseren de rahat değildi. Onun rahatsızlığı anladığıma göre bu sıkıcı oturumdan ileri geliyordu. Ne var ki kendisi istemişti bu toplantıyı. Sadece benimle bir arada olduğu için amcasına katlanıyormuş gibime geliyordu. Kor Yürek amcasına gelince o da şu sıra kafasını karmakarışık eden, depreşen anılarından ötürü rahat görünmüyordu. Sözün kısası ortalıkta bir tedirginlik havasıdır esiyordu. Bay Kor Yürek birdenbire hiç beklemediğim bir soru sordu. Atatürk'ün büyük nutuklarını okudun mu Emre? Doğrusunu isterseniz karşılığını verdim. Akademide son yılıma gelinceye değin okumamıştım. Sadece nutuğun sonundaki atanın gençliğe seslenişini lise sıralarından beri bilirdim. Hem de ezbere. Bir profesörümüz birkaç ders boyunca nutuktan Türk ulusunun izleyeceği ulusal siyaset bölümünün üzerinde durdu. Bu bölümü bize inceledi, anlattı. Bu derslerden sonradır ki bende nutuğa karşı bir merak, bir ilgi uyandı. Babamın yardımıyla bütününü okudum. Sonra askere giderken yanıma nutukla birlikte bir de Osmanlıca Türkçe sözlük aldım. Bir daha okudum. Geçen yıl Türk Dil Kurumu kurultayında nutuğun bugünün diline çevrilmesi kararlaştırılmış. Çok iyi olur. Bizim gibi eski edebiyat dilini bilmeyen bütün gençlik yararlanır. Babam Atatürk sade Türkçeciydi ama gördüğü eğitimden ötürü Namık Kemal üslubu ile yazardı der. Gülseren kasıla kasıla amcasına, Emre'nin tenisten başka bir hastalığı da okumaktır dedi. Amcası dönüp ona bakmadı bile, gözlerini benden ayırmıyordu. Dikkatli dikkatli bana bakıyor, ağzımdan her çıkan sözün üstünde önemli duruyormuşçasına bir tavır takınıyordu. Sıkıldım doğrusu, susuverdim, Hidayet Bey sordu. Elbette hepimizin büyük Atatürk'e sonsuz hayranlığımız var. Bütün okuduklarından, özellikle nutuktan, Kurtuluş Savaşımızın başarılı ayrıntıları bir yana, başkaca ne gibi bir sonuç çıkardın? Sizin vardığınız sonucu çıkardım. Halkı ordusu bir yana, Atatürk yönetici bir kadrodan yoksundu. Sadece ona inanan, onun emirlerini yerine getiren birkaç komutanı, birkaç sivil yardımcısı vardı. Bunların bazıları da onu savaş sırasında ya da savaştan sonra yalnız bıraktı. Mustafa Kemal Paşa kendi deyişiyle sine-i millette tek başınaydı. Onu büsbütün yücelten yaka da budur. En güvendiği arkadaşları bile cumhuriyete karşı çıktı. Haklısın Emre. Beni de bu nokta çok düşündürür. Yönetici kadrosu olmadan Mustafa Kemal Paşa cumhuriyeti nasıl kurdu? Babama sorarsanız ki ben haklı buluyorum, kadro Mustafa Kemal Paşa'nın kendisiydi. Yerden göğe dek haklı bu düşüncesinde babanız. Albay değil mi? Emekli albay. Sözü konuyu değiştirmek istiyordu, değiştirdik. Evet, emekli olmadan önce orduda adı Parmaksız Nazif'ti. Parmaksız mı? Sol elinin sadece baş ve işaret parmakları vardır. Ötekilerini savaşta yitirmiş. Nasıl? Merak ettim doğrusu. Büyük taarruzda Tınaz Tepe'ye çıkarken bir düşman askeri kendisini süngülemek için hücum etmiş. Babam da tüfeğinin namlusunu kavradığı gibi adamı alaşağı etmiş ama bu arada tüfeğin ucundaki süngü üç parmağını almış götürmüş. Karşılaştığınızda sakın babama parmaklarından söz etmeyin. Nice aslan gibi yiğitler düşüp şehit oldu. Benim üç parmağımın lafı mı olur diye öfkeleniyor.
Yerinde asil bir öfke diye Hidayet Bey mırıldandı. Ne var ki onun beni dinlerken biraz sarardığının farkına vardım.
Onun bu heyecanının nedenini çözemiyordum. Gerçekten kendisini kaçırdığı bir fırsatın suçlusu mu sayıyordu?
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 26.